Ayrım 11.
Başbakan ile milletvekilinin eyalet önerisi nasıl da örtüşüyor? Başbakan sözlerini daha sonra şöyle sürdürüyor. Devlet yapısını ben İslam'ın devlet planı içinde düşünüyorum. Bizim için en üst belirleyici İslam'ın ilkeleridir. Her şey ona göre belirlenir. Türkiye'nin yarınında artık Kemalizme yer yoktur. Biz Türkiye'yi önemsiyoruz ve Türkiye'liler olarak buna mecburuz. Günümüz Türkiye'lileri, biz Türkiye'lilere diyoruz ki, dikkat ediniz, söylemlerinde Türk yok, Türkiye'li var. AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'la Başbakanının söylemleri birbiriyle ne güzel uyuşup örtüşüyor, ülkemizi şimdi onlar yönetiyor. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Dün yine bir teğmenimiz şehit edildi, kimin umurunda? Biz onların sözlerine bakalım, teselli bulalım. Elbette vardır bir bildikleri. İhsan Arslan, AKP konuşuyor. 2. Dünkü yazımda AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın incilerini size aktarmıştım. PKK'ya övgüler düzüyor, Türkiye'de eyalet sistemi kurulması gerektiğinden söz ediyor, vatanının Kürdistan olduğunu söylüyordu. Şimdi aynı kitaptan kendisinin başka sözlerini de sizlere aktarıyorum. Kararı siz verin. Türkiye'yi kimlerin, hangi kafaların yönettiğini iyi görün. Sözü İhsan Arslan'a bırakıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok meşhur olan bu slogan da Türklüğün üstün bir ırk olduğunu açıkça belirtmektedir. Benzer ifadelerine Mussolini ve Hitler'de rastladığımız bu faşist anlayış, gayri İslami olduğu gibi başka ırktan insanları da tahkir ve tezyif etmektedir, yani aşağılamaktadır. Türkiye Türklerindir. Türkiye ülkesiyle, bölünmez bütünlüğü. Başlangıçta çok masum gibi görünen bu ilkeler gerçekte çok açık gasp ve tahakkümü, yani baskıyı içermektedir. Hayır, bunlar yalan ve yıllardan beri devam ede gelen gayri samimi uyutma politikalarının gereğidir. Eğer Türkiye, Türkiye'de yaşayan herkesindir denemiyorsa bu ikiyüzlülüktür. Türkiye'de yaşayan herkes Türktür, milletin bölünmez bütünlüğü. Kürt diye bir şey yok. Bu sapık anlayış da Allah'ın ayetlerinden olan bir kavmin, yani Kürtlerin varlığı ve dini inkar edilmekte ve millet kavramı kasıtlı olarak çarpıtılmaktadır. Millet kelimesini kavim karşılığında kullanmak yanlıştır. Dolayısıyla Türk milleti değil, Türk kavmi demek gerekir. Dünkü yazımda ayrıca Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de size aktarmıştım. AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'la fikir ve görüşlerinin nasıl örtüştüğünü, nasıl uyum içerisinde ve aynı doğrultuda olduğunu belgelerle kanıtlamıştım. Lütfen dünkü yazımı bir kez daha okuyunuz. Bay İhsan Arslan sözlerini sürdürüyor. Okuyalım. Kemalist, laik ve demokratik ilkeler Türkiye'de yaşayan herkese zorla dayatılmaktadır. Türklük adına yönetimi ellerinde bulunduranlar, halkları için Kemalizm adında bir din tercih etmişlerdir. Herhalde Türklerin atası olmaya layık olununca onlara din tayin etmek de kaçınılmaz oluyor. Arkadaşın espri yeteneği de epeyce yüksek. Söz yine kendisinde. Biz Müslümanların tezi kesinlikle ulus devlet olmamalıdır. Bizler için devlet ana unsurlarını ideolojimizden, yani İslam'dan alan devlet olmalı. Rejimin, yani Cumhuriyet rejiminin 100 yıllık zulmü, halifeliği kaldırması ve İslam düşmanlığı halen bütün şiddetiyle devam ediyorken, kimi Müslümanın, APO'nun, yani Abdullah Öcalan'ın sosyalistliğinden bahsetmesi, 70 yıldır bizi Türk Kemalistleri idare etti. Bırakın biraz da Kürt sosyalistleri idare etsin cevabı, halkın tepki ve duygularına tercümanlık yapmaktadır. Bu cephenin değişik unsurları içinde yer aldım. Türkiye'nin geçirdiği tüm evrim, devrim ve maskaralıkları yakından gözleme talihsizliğini yaşadım. Burada bir husus daha var. Bu sözleri söyleyen, bu görüşleri savunan İhsan Arslan, milletvekili seçildiğinde meclis kürsüsünde aşağıdaki metni okuyarak şöyle and içti. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Onurlu bir insan ya dün ve bugün alıntı yaptığım sözleri söyler ve ilkelerine bütünüyle ters olan bu yemini etmez ya da bu yemini hem de namusu ve şerefi üzerine ediyorsa, yakın geçmişteki o sözlerinden vazgeçmiş olduğunu kamuoyuna açıklar. Beyefendinin bu konudaki namus ve şeref çelişkisini hangi akıl ve mantıkla nasıl açıklamak gerektiğini bilebilmek kolay değil. Son olarak kendisine birkaç soru sorayım da içimde kalmasın. 1970 yılı Kurban Bayramı'nda zamanın ünlü siyaset adamı, milletvekili Doktor Saadettin Bilgiç'in her zaman rahatça girip çıktığınız ve ağırlandığınız evini bayram ziyaretinde arkadaşlarınızla birlikte bombaladınız mı? Evde yangın çıktı mı? Dinamit ve molotof kokteyllerini hediye oyuncak ve lokum paketlerinin içine sakladınız mı? Molotofla birlikte dinamitler de patlasaydı ne olacak, kaç kişi ölecekti? Bu olaydan sonra yakalanıp yargılandınız mı? 6 ay hapis cezası aldınız mı? Teşekkür ediyorum. Milletin vekilinden yanıt bekliyor, başarılarının devamını diliyor, saygılar sunuyorum. İhsan Aslan ülke aleyhindeki sözleri ortaya çıkınca manevra yapıyor ve döndüğünü anlatıyordu. Çöl aşan İhsan Aslan'ın bu tavrı karşısında şunları yazıyordu. Sevgili okuyucularım, dün ve önceki günkü yazılarımda size halen AKP Diyarbakır milletvekili olan İhsan Arslan'ın döktürdüğü incelerden bazılarını belgelerle aktardım. PKK'yı övüyor, vatanının Kürdistan olduğunu söylüyor, Cumhuriyet rejimini yerin dibine batırıyordu. Kendisi dün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Geçmişte söylediği sözlerden artık döndüğünü ve şimdi öyle düşünmediğini söylemek zorunda kaldı. Ben zorda kalınca böyle 180 derece dönenlere bayılırım. Dünkü yazımın sonunda ayrıca bu şahsın 1970 yılında dönemin en önde gelen siyasetçilerinden Doktor Saadettin Bilgiç'in evini bombalayıp bombalamadığını da sormuştum. Önce Bilgiç'in Doktor Saadettin Bilgiç Hatıralar isimli kitabının 222 ve 223. sayfalarını okuyalım. Bölümün başlığı bizim evi dinamitle uçuracaklardı. Rahmetli babam 1970 yılının Kurban Bayramı'nda kalça kırığından ameliyat olmuş hastanede yatıyordu. Hastanede babamı ziyaret ederek eve geldiğimizde hemşerilerimle ve yazıhanemde çalışma imkanı verdiğim gençlerle karşılaştım. Hepsine ayrı ayrı hoş geldin dedikten sonra kahvaltı için içeride bir odaya çekildik. O sırada salonda yangın var, vestiyer yanıyor bağırışmaları oldu. Salona geldim, yanan paltolar merdivenden aşağı atılıyordu. Yangın söndürülmüştü. Pencerede bir oyuncak otobüs kutusu vardı. Onu oradan aldım ve banyoya götürdüm. Çocuklara getirilmiş bir oyuncak olduğunu sandım. Yangını da dışarıdan kasıtlı getirilmiş bir şeye bağlamadım. Kendi çocuklarımın maytap gibi yanıcı bir cismi sakladıklarını düşünüp onları sıkıştırdım. Halil Çobanoğlu isminde eski polis komiseri bir hemşehrim de ziyaretçiler arasındaydı. Buraları bir arayalım dedi. Ayakkabı dolabında patlamamış bir molotof kokteyli daha bulunca oyuncak diye içeriye götürdüğüm paket aklıma geldi. Onu salona getirdiğimde içine 4 adet dinamit lokumu yerleştirilmiş olduğunu görmeyelim mi? Derhal polise haber verdik. Ankara Emniyet Müdürü ve Ankara Valisi de geldiler. Yazıhanemi paylaştığım gençlerden şüphelendiğimi bütün ısrarlara rağmen söylemedim. Fakat polis yaptığı incelemede yazıhanemde çalışmalarına izin verdiğim gençler arasında bulunan, Sasonlu olduğunu ve Yükseliş Koleji'nde çalıştığını öğrendiğim bir gencin koyduğu çok geçmeden anlaşıldı. Yine de davaya müdahil olmadım. Kamu davası yürüdü ve 6 aya mahkum olan genç daha sonra tahliye edildi. En ağırını ve ilkini hafif atlattığımız bu anarşik hareketin basına yansımasını istemedim. Saadettin Bilgiç'in kitabında anlattığı ve ismini vermediği bu Sasonlu genç, şu anda AKP Diyarbakır milletvekili olan Sason doğumlu İhsan Arslan. Bu ismi dün Saadettin Bey'e de doğrulattım. Şimdi bir düşünün, aynı görüşleri paylaştığınız bir siyasetçi size evini ve bürosunu açıyor, oralarda çalışma yapmanıza izin veriyor. Ve siz hem de bir bayram ziyaretinde o evi bombalıyorsunuz. Allah'tan ki dinamitler patlamıyor, iş küçük bir yangınla atlatılıyor. AKP milletvekili İhsan Arslan dün meclisteki basın toplantısında kendisine bu konuda sorulan sorulara şu yanıtı verdi. 36 yıl önce yaptıklarımdan yargılanmamı hiçbir vicdan kabul etmez. Konu o dönem yargıya intikal etti ve sonuçlanmadı. Mahkum olmadım. Tam hatırlamıyorum ama galiba af süreciydi. Havada kalan bu laflar üzerine gazeteci arkadaşlarımız soruyu yineledi. Bombaladınız mı, bombalamadınız mı? Biraz açıklık getiriniz. Yanıt, ben hayatım boyunca hiçbir insanın canına kastetmedim. Ben Müslümanım. Doğru söylüyor olabilir. Bombayı belki de mutfaktaki hamam böcekleri ölsün diye koymuştu. Sen geçmişte bir eve bomba koyacaksın, aradan yıllar geçince sonucunu tam olarak hatırlamıyorum diyeceksin. Geçmişte söylediğin çirkin, Cumhuriyet rejimini ve Türk milletini aşağılayan sözleri çevir kazı yanmasın yöntemiyle ve ben artık değiştim diyerek bugün kabul etmeyeceksin. Bombalama olayı sonrasını hatırlamayacaksın. Böyle şeyler unutulur mu? Hayatında kaç yeri bombalamış da unutmuş yani. Ayıp vallahi. Şimdi değiştiğini açıklamak zorunda kalan milletimizin vekiline bundan sonraki siyasi yaşamında çok daha büyük başarılar dilerim. Helal olsun ona ve partisine bu yollar. Ahmet ve İhsan. İhsan Arslan Erdoğan gibi değiştim diyor ancak 6 Haziran 2005 tarihinde PKK'nın yayın organı görünümündeki özgür politikaya demeç veriyor, kendisinin Ahmet milletvekili olduğu şeklindeki tanımlamaya karşı çıkmıyordu. 6 Haziran 2005 pazartesi AKP'nin Harbiyeli Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül ise bu yönlü soru sormamıza bile sinirleniyor, yüksek tonla neden yapılmıyor bilemiyorum diyen Akgül, kısa yanıtını daha sonra bakılır, ihtiyaç varsa yapılır yani diye noktalıyor. Daha yumuşak bir ses tonu ise Fethullah Gülen Okulu'nda yetişmiş AKP'li M. İhsan Arslan'dan geliyor. Arslan ise sorunu hükümet ve devletin tavrından çok maddi imkansızlıklara bağlıyor. Bu da AKP politikasının resmi versiyonu. Özgür politikaya konuşan AKP Ahmet milletvekili M. İhsan Arslan da kentin acil olarak uluslararası bir havaalanına ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Şüphesiz bölgenin uluslararası bir havaalanına ihtiyacı var. Arslan ilim milletvekilleriyle proje için çalıştıklarını belirterek şöyle devam ediyor. Belki bizim hazırladığımız Mardin, Batman, Diyarbakır arasında biraz daha bölgeye hitap eden uluslararası bir sivil havaalanı olabilir. Tabii zaman alır. Bunun programı alınıp paranın bulunması ve projelendirilmesi zaman alır. Ama er geç böyle bir şey olacak. Zaman konusunda şu anda somut bir şey söyleyemem. İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin, İhsan Arslan için Erdoğan'ın izni olmadan konuşmaz diyordu. Arslan'ı tanımaya devam ediyoruz. Arkadaşlar anlatıyor. 12 Eylül yönetimine yakındı. 1986'da Zaman Gazetesi'nin 3 kurucu ortağından biriydi. 1987'de gazetede bir darbe yaptı ama 15 gün sonra tüm hisselerini Alaaddin Kaya'ya devretti. Fehmi Koru da Arslan'ın yanındaydı. Sonra Kaya'nın yanına geçti. Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde yaptığı yurt gezileri sırasında Türkiye'nin doğusu için Kürdistan diyor, ardından açıklamada bulunuyordu. Ay pardon, yanlışlık oldu. Atatürk kimlikçilere röntgen tutmuştu. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Atatürk etnik özürlülerin boyunlarına kimliklerini şu sözlerle asmıştı. Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri, Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış isimlendirmeler birkaç düşman aleti mürteci beyinsizden başka hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntüden başka hiçbir tesir hasıl etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip bulunuyor. Tayyip Genel Evde. 1994 yılı belediye seçimlerinden önce Tayyip kurmaylarına her ücra köşeden oy çıkarılması talimatını veriyordu. Bu talimat ve seçim taktikleri sonucu meyhanelerden genel evlere kadar her yere gidip oy istenecekti. Bu bağlamda çalışmalara önce genel evlerden başlanacaktı. Kasımpaşa eşrafından bu bölgenin raconunu bilen birkaç kişinin yanına RP'li gençler verildi. Gençler buralara hayatlarında ilk defa ürkerek ve korkarak girdiler. Biri cılız sesle, biraz sonra RP Belediye Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri ziyaret edecek dedi. Fehmi Çalmuk, Tayyip Erdoğan adlı kitabında o günü şöyle anlatıyordu. Kadınlardan birkaçı gülüşüyordu. Burası hacı hoca yeri değil dediler. Kadınların bazıları başlarına yaşmak aldı. Karşılarında sakallı, sarıklı birini bekliyorlardı. Takım elbiseli genç bir adam içeri girdiğinde herkes şaşırmıştı. Kısa bir konuşma yaptı, içine düştükleri talihsizliklerden dem vurdu. Erdoğan, biz sizi içine düştüğünüz karanlık dünyadan kurtarmak istiyoruz şeklindeki sözlerinin ardından, oyunuzu, gönlünüzü, desteğinizi istiyorum dedi. Tayyip'in derdi onları değil, onlardan alacağı oylarla kendini kurtarmaktı. O gün genel evde bir dram yaşanıyordu. Bazı kadınlar ağlıyordu. Birinin sözü Erdoğan ve arkadaşlarına propaganda malzemesi olacaktı. Başkan, sen bizi kurtaramazsın. Bize senet imzalattılar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. 13 yaşında bu tuzağa düştüm. O gün bugündür borç ödüyorum. Şimdi bir küçük kızım var. Sen onu kurtar. 26 Aralık 1993 tarihinde Sabah gazetesinde Nuriye Akman ile yaptığı röportajda genel evleri kapatma konusunda kesin kararlı olduğunu söylüyordu. kendi nefsi için istediğini başka nefisler için de isteyeceğini anlatan Erdoğan, sizin istemediğinizi onlar istiyorsa şeklindeki soruyu da ona şunu sorarım, siz kızınızın, eşinizin böyle bir yerde sermaye olarak kullanılmasına müsaade eder misiniz? Bu bir kadın sömürüsüdür. Ben buna evet dersem ne insanlığa bunun hesabını verebilirim ne de beni yaratan Rabbime. Akman, sorun genel ev kapatmakla çözülebilecek mi şeklinde bir soru yöneltiyor, Erdoğan onu şöyle yanıtlıyordu. Bize gençlerin hali ne olacak diye sorulabilir. Bunun tek çözümü evlilik müessesesidir. Biz gençlere bu konuda yardımcı oluruz, toplu evlendirme merasimleri yaparız. Bu kadar kolay mı? Tabii, ben kendi nefsime uyguladım oldu. Bana olduğuna göre bir başkasına da olabilir. Bu arada Erdoğan'ın cevaplarından Emine ile evlenmesinin ardında yatan gerçek nedenler de ortaya çıkıyordu. Genel eve gitmemek için. Öyle ya, ne diyordu Erdoğan Emine'nin yıldırım aşkı söylemlerine inat, hiç aşık olmadım. Tayyip'in beynimin yarısı dediği Kürt danışmanı Mehmet Metiner, Yemyeşil Şeriat, Bembeyaz Demokrasi adlı kitabının 416. sayfasında 1994 Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi başlığı altında Tayyip'in savunmasını üstleniyordu. Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçim döneminde yapmış olduğu propagandalardan biri genel evlerin kapatılması ile ilgiliydi. Başkan seçilirsem genel evleri kapatacağım diyordu Erdoğan. Seçildikten sonra genel evleri kapatamadı. Çünkü onun yetkisi dahilinde değildi. Ama belediyeye ait mekanlarda Cemal Reşit Rey gibi uluslar arası bir kültür merkezinde köşk ve lokantalarda içki yasağını yürür diye koydu. Ben buranın belediye başkanıyım ve dolayısıyla benim emrimdeki mekanlarda dinime, inancıma göre haram olan bir nesnenin içilmesine izin vermem anlayışını dillendiriyordu. Kamusal alanı tanzim etme hakkının halktan aldığı yetkiye dayanarak kendine ait olduğuna inanıyordu. Her iki olayda da yanlış düşündüğünü söylememiz nafile bir uğraş elbet. Çünkü partisi ve çevresindeki insanlar da böyle yapması gerektiğini telkin ediyordu kendisine. Tayyip Erdoğan kişisel zihni değişimini içten içe tamamlamaya çalışıyordu. Geç de olsa evriliyordu bir yerlere doğru. Ama sonuçta politik bir önderdi o. Yükselebilmek için de halkın desteğine, siyaset yaptığı tabanın sevgisine ve gücüne ihtiyacı vardı. Belediye başkanlığı döneminde zaman zaman çeşitli illere gider orada konuşmalar yapardı. Milli görüş tabanına irticalen yaptığı ajitatif ve coşkulu konuşmalarda hayli sorunlu sözler sarf ederdi. Milli görüş tabanına hoş gelecek konularda böyle konuşmayı siyaseten gerekli gören Erdoğan, başına işler açmıyor değildi. Çok iyi anımsıyorum. Anadolu'nun bir yerinde Refah Partisi'nin düzenlediği bir toplantıda konuşan Erdoğan, makyajlı kadınları kaportası bozuk arabaya benzetmişti. Tabii bu sözleri medyaya yansıyınca kıyamet kopmuştu. Bunu düzeltmenin ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadığım için biliyorum. At bile kabul etmedi, balıklar kaçtı. Tayyip genel ev kadınlarına sizleri buradan kurtaracağım diyerek dokunaklı konuşmalar yapmış, kadınları ağlatmıştı. Hepsinin içinde bir ümit doğmuş, kendileri olmasa bile en azından kızları, çocukları bu bataklıktan kurtulacaktı. Tayyip'in belediye başkanlığını kazanması onlarda bayram coşkusu olmuştu. Günler geçiyor ancak Tayyip verdiği sözü unutuyor, genel evlerden belediyeye gelen gelirin cazibesiyle bir daha genel evleri kapatma sözünü ağzına almıyordu. Belediye başkanı iken genel evleri kapatamayan Tayyip, başbakan olduğunda da böyle bir girişime yaklaşmıyordu. Belediyelerin dört bir yanından yolsuzluk hikayeleri fışkırıyor, irticai faaliyetler kök salmakla kalmıyor, dal budak her tarafı sarıyordu. 30 Temmuz 2003 tarihinde Bayrampaşa Şehir Parkı'nda çocukları ve insanları ücretli olarak gezdiren ve Cihan adındaki son derece uysal bir at, Tayyip sırtına binince delleniyor ve bir an bile onu taşımıyor, taşımayı reddediyor ve onu sırtından yere atıyordu. Oysa bu millet bir atın gösterdiği feraseti gösteremiyor, yıllarca o ve ekibini omuzlarında taşıyordu. 14 Ağustos 2003 tarihli Zaman gazetesi Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Etkinlik Adası'nda Ramsey'in sahibi Remzi Gür'ün villasından ayrılıp balığa çıktığını belirtiyordu. Yazının başlığı oltayla balığa çıkan Erdoğan eli boş döndüydü. Habere göre Erdoğan hiç balık avlayamamıştı. Balıklar bile Erdoğan'ın o bölgeye geldiğini hissedince başka taraflara kaçmıştı. Avrupa Birliği ve Tayyip Erdoğan. Avrupa Birliği için yıllarca Hristiyan kulübü diyerek propaganda yapıp taraftar toplayan, hatta Avrupa Birliği yanlılarını hainlikle de suçlayan Erdoğan, AKP'nin başkanı olduktan sonra bu konudaki fikirlerinin nasıl değiştiğini Savaş Ay'a anlatıyordu. Gazioğlu'nun Tayyip hakkındaki kanaatlerinin değişmesinin olayında Gazioğlu için rüzgar gülü yakıştırmasında bulunan Savaş Ay, Erdoğan için Avrupa Birliği ve Tayyip Erdoğan başlığını kullanıyordu. Erdoğan'ın Avrupa Birliği hakkındaki görüşleri. Şimdi şıklar arasında bir değerlendirme değil. Bu olayı genel olarak ele almakta fayda var. Yani bütün insanlar doğar, gelişir ve ölür. Aynı şekilde tabii ki dünyada fikir gelişimiyle bir evrim süreci var. Örneğin Avrupa Birliği konusundaki düşüncelerimi defalarca söylemiştim. 10 yıl önce, 20 yıl önce çok farklıydı. Tam bugünün aksine. Ama Avrupa Birliği'nin gerek birlik üyesi adaylar arasındaki tercihleri, fikir bakışları vesaire, bunların hak ve özgürlükler konusundaki gelişimi bizim de Avrupa Birliği'ne üye olmamız sürecinden geçer düşüncesindeyim. Ve bu konuyla ilgili bugün daha objektif bakarlar diye düşünüyorum. Bundan dolayı da Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesinde fayda görüyoruz. Ama bunun sürecinin uzatılmamasını da böyle bir şart olarak söylüyoruz. Şu anda biliyorsunuz 2010 konuşuluyor. Diyoruz ki böyle olmamalı, bu süratlendirilmeli. Çünkü Türkiye'den çok sonra bu işe müracaat edenler alınma durumuna gelmişken Türkiye'nin çok yani... Çünkü bu biliyorsunuz Avrupa Birliği ayeti, süreci vesaire yaklaşık 49-50 yıllık bir süreçtir. Ve 86 yıllarda emeğin dolaşım süreci başlayacaktı. Bu da durduruldu. AKP'yi kurup bir de partinin genel başkanı olduktan ve 17 Eylül 2001 tarihli AKP grup toplantısında Tanrı ABD Başkanı İsa Mesih'in yolundan ayırmasın dedikten sonra Avrupa topluluğuyla ilgili düşünceleri tamamen değişiyordu. Oysa Tayyip bir zamanlar Eyüp Belediyesi balkonundan insanlara şöyle sesleniyordu. 55 milyonun kardeşliği için geliyoruz. 1,5 milyarlık İslam aleminin İslam birliği anlayışıyla geliyoruz.